Muhterem arkadaşlar, bu akşam bildiğiniz üzere serbest kürsüdür. Fakat izin verirseniz ben Erbain münasebetiyle 2-3 kelam etmek istiyorum. Dün akşam televizyonda, Allah hayırlı ömürler versin, Kadir Akaras hocanın bir programı vardı Erbain münasebetiyle. Orada çok hoşuma giden bir iki tespiti oldu. O tespitlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ilmi münazalarda birkaç yöntem vardır. Bu yöntemlerden birisi delil getirme yöntemidir. Birisi mugalata yöntemidir. Birisi de cedel yöntemidir. Cedel yönteminde birebir bir soran vardır. Bir de cevap veren vardır. Her zaman sorana nispetle cevap verenin durumu zor olmuştur. Kadir Hocam bu tespitten sonra diyor ki, İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'da şehadetine kadar Ehl-i Beyt aleyhisselam cevap verme konumundaydı. De niye itaat etmiyorsun? Niye gidiyorsun? Niye ayrılık çıkarıyorsun? Efendim niye şuna beyat etmedin, niye şunu yapmadın, niye bunu yapmadın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in vefatından itibaren Ehl-i Beyt aleyhisselama hakim güçler sorular sordular. Ehl-i Beyt aleyhisselam cevap vermek zorunda kaldı. Fakat imamın şehadetiyle beraber bu düzen tersine döndü. Artık Ehl-i Beyt aleyhisselam ve yarenleri ve onları sevenler soru soran makamına çıktılar. Karşı taraf cevap vermek zorunda kalan duruma düştü. Ve o günden beri Ehl-i Beyt aleyhisselam akıl ehline soruyor. Ve bugün de soruyor. Az önce İmam Seccad aleyhisselamın hutbesini hepiniz dinlediniz. Belki çok da ilmi işaretler yoktu. Daha çok hamasi işaretler vardı. Zira kendisini tanıtıyor. Ben Mekke'nin oğluyum. Ben Medine'nin oğluyum. Ben Mina'nın oğluyum. Ben Sefa Merve'nin oğluyum. Ben Meş'aril Haram'ın oğluyum. Ben Muhammed Mustafa'nın oğluyum.
Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed.
Ben Ali'nin, ben Fatıma'nın oğluyum. Şimdi bu Ali'nin, Fatıma'nın oğlu oluşu bir biyolojik birliktelik olabilir. Fakat ben Mekke'nin oğluyum ifadesini nasıl anlamak gerekiyor? Ben Sefa'nın, Merve'nin oğluyumu nasıl anlamak gerekiyor? Ben Mina'nın, ben Meş'aril Haram'ın oğluyum nasıl anlamak gerekiyor? Ben Medine'nin oğluyum, ben Kudüs'ün oğluyum. Bunları nasıl anlamak gerekiyor? Yani benden ne istiyorsunuz? Ben Ali'nin oğluyum. Bu bir şekilde insanlar cevaplayabilirler. Kimin oğlu olursan ol. Halifeye itaat etmedikten sonra, halifeye karşı geldikten sonra, fitne çıkardıktan sonra kaç yazar senin Ali'nin oğlu olman, Fatıma'nın oğlu olman. Böyle bir geçiştirme yapabilirsiniz. Ama o Mekke'nin oğlu. O Meş'aril Haram'ın oğlu olduğunu söylüyor ve karşı taraf sesini çıkarmıyor. Buraları nasıl anlamamız gerekiyor? Arkadaşlar, Peygamberimiz Risaletle görevlendirilmeden önce Mekke'nin içinde ne vardı? Bileniniz var değil mi?
Putlar
vardı. 300 küsur tane put vardı. Nebi olmadan Beytullah Beytullah olmaz. Nebi olmadan o Beytullah'taki putlar temizlenemez. Beytullah diye yüzünü oraya dönen insanlar neye dönmüş olurlar yüzlerini? Putlara. Allah'ın inkar etmemizi emrettiği فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاوُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى Ki dikkat ederseniz İmam Seccad Aleyhisselam buraya da işaretle bulundu. Ben urvetül vüskayım. اَنَا urvetül vüska. Bir insan kendisini bu konuma nasıl koyar ve karşı taraf buna nasıl itiraz etmez? Yok muydu onların dili? Sen ne cüretle urvetül vüska olduğunu söylüyorsun diye. Eğer peygamber olmazsa ki o putları kim devirdi, yıktı oradan aşağı kim indirdi? Peygamber Efendimiz ve Ali ikisi beraber indirdiler. O gün Müslümanların sayısı 2 kişi miydi? Niye illa da peygamber ve Ali? Allah'ın evinin içini bu 2 kişi ancak temizleyebilir. Ümmetin içerisinde peygamberin konumu sabittir. Tartışılmasız bir yeri vardır. ümmet nereye kayarsa kaysın peygamberden kayamaz. Veya peygamberden kaymış olsa da bunu gizler. Çünkü peygamberden kayan bir insan ümmet içerisinde söz söyleyemez artık. Ümmet onu tepeler. Onu layık olduğu yere yollar. Peygamberin yeri sabittir. Ama peygamberden sonraki ilahi emanetçinin yeri sabit olmayabilir. Ümmet bu konuda problem çıkarabilir. Allahu Teala Resulüne hidayet eder ve Resulü Ali'yi alır. Ali Resulün omuzlarına çıkar ve putları indirir. Ey ümmet, Ali herhangi bir sahabe gibi değildir demek ister. Ey ümmet, bu putları Ali ile ancak ben kırabiliriz. Ali benden sonraki ilahi emanetçidir. Ali'ye dikkat edin. Bu Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam etrafını topladı, cinler ve insanlardan olmak üzere etrafını topladı. Ve dedi ki Belkıs buraya gelmeden önce onun tahtını buraya kim getirir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben getiririm dedi. Süleyman Aleyhisselam beğenmedi. Öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'in kitaptan kendisine ilim verilmiş birisi diye geçer. Kaynaklarda ismi Asıf bin Belhiya diye geçer. Asıf bin Belhiya der ki sen gözünü kırpmadan, ki zaten o anda da Belkıs'ın tahtı şeye gelmiş olur. Yaklaşık 3000 kilometrelik mesafede. Ayette sabit olan bir olgudur bu. Ki üstünde işte rivayet zayıftır, şudur budur gibi tartışmalara da girilecek bir alan değil. Şimdi burada akıl şunu soruyor. Süleyman Aleyhisselam peygamber, Allah'ın elçisi. Gerek ki böyle bir şeyi Süleyman Aleyhisselam yapa. Niye tebaasından ister ve niye tebaasından birisi bunu yapar? Süleyman Aleyhisselam'ın vasfı nebi, peygamber. Asıf bin Belhiya'nın vasfı kitaptan kendisine ilim verilen. Nebi mi üstündür? Kitaptan kendisine ilim. Kitabı bir kere getiren nebi üstündür. Alimlerimiz burayı tefsir ederken diyorlar ki Asıf bin Belhiya Süleyman Aleyhisselam'ın vasisiydi, veziriydi, kendisinden sonraki halifesiydi. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra o günkü ümmet Asıf bin Belhiya'ya itaat etmek zorundaydılar. Süleyman Aleyhisselam kendisi muktedirdi tahtı oraya getirmeye. Fakat istedi ki Asıf getirsin ve benden sonra ümmetimin içerisinde Asıf'ın yeri belli olsun. Arkadaşlar, tarih uzadı Kerbela'dan bu yana. Araya çok şeyler girdi. Kerbela meydanında savaş başlamadan önce İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yarenlerinden bir yiğit meydana atıldı ve bir hutbe okudu. Dedi ki durun, acele etmeyin, saldırmayın, bir ne yaptığınızı gözden geçirin. Siz kime karşı kılıç çekiyorsunuz? Hangi suçundan dolayı kılıç çekiyorsunuz? Eğer düşünmez ve acele hareket eder kılıçlarınıza davranırsanız vallahi bugünden itibaren ümmet ikiye bölünür. Ümmetin arasına ayrılık girer. Tarihi ve mucizevi bir konuşmadır. Onun içindir ki az önceki cümleyi kurdum. O günden bu yana çok zaman geçti. İmam Hüseyin'in katilleri İslam'dan vazgeçmek istemediler. İslam onlar için bir iktidar basamağıydı. Bir iktidar kürsüsüydü. Bir iktidar tahtıydı. İslam'ı çekin çıkarın, Arapların hükümet sahibi, devlet sahibi olmaları mümkün değildir. Zira İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda devlet yoktur. Kabilecilik ve asabiyet temelinde organizasyonlar vardır. O gün için devlet, iki tane güçlü devlet vardır. Birisi Roma İmparatorluğu, birisi Pers İmparatorluğu. Bir taraftan Roma İmparatorluğu Şamar oğlanı haline getirmiştir Arapları. Bir taraftan Pers İmparatorluğu. Bir gün onlar vurmuş almış, bir gün onlar vurmuş almış. Onlardan fırsat bulduklarında da kendi kabileleri arasında savaşmışlar. Cahiliye dönemini okuyan bütün arkadaşlarımız bunu bilir. Araplarda devlet kabiliyeti hiçbir zaman olmamıştır. Allah Resulü ile ve Allah Resulü'nün getirdiği o muazzez dinle beraber devlet sahibi oldular. Ve ta Afrika'ya kadar açıldı, ta Mısır'a kadar açıldılar. Ve daha sonra İran'ı fethettiler. Ve daha sonra Roma'yı fethettiler. Dolayısıyla İmam Hüseyin'i öldürenlerin asıl maksadı ilahi otoriteyi ortadan kaldırmaktır. İlahi otoriteden soyutlanmış bir İslam, yani tekrar Kabe'nin içindeki Ali'yi öldürdüler ki Kabe'nin içine Muaviye'nin ve Yezid'in putunu koyabilsinler. Aradan çok zaman geçti. Bunlar birbirlerine karıştı. Fakat bugün biz Ehl-i Beyt aleyhisselamın soru soran kürsüye çıkmasının bereketiyle bugünkü Müslümanlara soruyoruz. Ey Müslümanlar, İmam Hüseyin neden öldürüldü diye sormaya değmez mi? Ey Müslümanlar, mümkündür ki İmam Hüseyin peygamber evladı da olsa şımarıklık yapmış olsun, otoriteye itaat etmeyi kendisine yedirememiş gururlu birisi olsun, halifeye karşı gelmiş birisi olsun. Bu halifenin askerlerinin 6 aylık bir kundaktaki çocuktan ne istedilerdi, onu öldürdüler diye tarihe soru sormamız gerekmez mi? Az önce gördünüz, Yezid Kufe valisine lanet okuyor. O diyor sizi öldürdü diyor. Yezid bu operasyondan sonra Kufe valisini azletti mi arkadaşlar? Öyleyse ta o gün bugün yaşadığımız siyasal atraksiyonlar, siyasal ayak oyunları, siyasal demagojiler tarihte de vardı. Biz tarihi kutsuyoruz. Tarihteki yaşamış insanların bugünkü siyasetçilerin yaptığı ayak oyunlarını yapmayacağını zannediyoruz. İslam'a evet ama ilahi otoriteye hayır süreci başlatılmıştır Peygamber Efendimiz'den sonra. Ve bu sürecin bir neticesi olarak Kerbela yaşanmıştır. İmam Cafer aleyhisselam bir hadisinde ceddim Hüseyin'i Kerbela'da değil Sakife'de öldürdüler diye buyurur. Allah hepimize akıl vermiş ve akıl büyük bir nimettir. Gelin Ehl-i Beyt aleyhisselamla beraber soru soran kürsüsüne çıkalım ve içinde bulunduğumuz durumu irdeleyelim. Tarihe şu soruyu da sorabiliriz. İster Ehl-i Sünnet vel Cemaat kardeşlerimizin kaynaklarında olsun, ister Ehl-i Şia'nın kaynaklarında olsun, 12 imam diye bir olgu var. Ve adları sayılan 12 kişi diye bir silsile var. Bu 12 kişinin 11'ini de Müslümanlar öldürmüş. Bir tanesi hariç diğerlerini de halifeler öldürmüş. İmam Ali Aleyhisselam'ı İbn-i Mülcem isimli lanetlik bir birey öldürmüş. İmam Hasan'dan başlamak üzere İmam Hasan el Askeri'ye kadar aleyhisselam hepsini halifeler öldürmüştür. Yani Peygamber Efendimiz'in kurmuş olduğu devletin başına gelmiş, ben İslam ümmetinin halifesiyim diyen, ben Kur'an'la hükmediyorum diyen insanlar bunları öldürmüşler. Bu sorunun cevabını bu insanlar zalim insanlardı şeklinde veremeyiz. Doğrudur. Bugün insan ilerlemiş, bunların zalim olduğunu bulmuş. Fakat bu zalimler bu koltuğa nasıl gelmişler? Bu sürecin sorgulanması gerekmez mi? Biz artık sormalıyız. Şimdi Ehl-i Beyt aleyhisselam soru kürsüsüne çıkınca, karşı tarafta cevap vermekte zorlanınca bu sefer ortalığı bulandırmaya başladılar. Kadir Akaras Hoca'nın ikinci işaret ettiği nokta da bu. Zarfı ortadan kaldırmak istediler, mazrufla ilgilenin dediler. Türkçesi şu, içi dolu bir bardak suyu düşünün, o bardağa zarf denir, içindeki suya da mazruf denir. Bugünkü ileri görüşlü Müslümanlar diyorlar ki, tarihte olmuş şeyleri bugüne taşımanın, kaşımanın bir anlamı yoktur. Önemli olan İmam Hüseyin'in bu kıyamındaki mesajlarını buraya aktarmaktır. Ah Hüseyin, vah Hüseyin demenin bir alemi yok. Bunun tercümesi şudur. Şu bardağa gerek yok. Önemli olan içindeki sudur. Arkadaşlar, o suyu içebilmemiz için, o suyun korunabilmesi için o bardak şarttır. Zarfsız mazruf olmaz. Ehl-i Beyt aleyhisselam zarftır. O zarf korunmak suretiyle o zarfın içindeki mazruftan yararlanabilirsiniz. Hüseyin'in adını dışladığınız andan itibaren Kerbela için ağlasanız da sızlasanız da Allah Yezid'e lanet etsin deseniz de bunun bir önemi yoktur. Hüseyin'in bulunduğu yeri tespit etmek zorundasınız. Hüseyin'in konumunu tespit etmek zorundayız. Eğer Hüseyin Müslümanlardan bir Müslüman, Müslümanlardan farkı Peygamber Efendimiz'in biyolojik anlamda torunuydu, keşke öldürülmeseydi şeklinde konuşlandırırsanız şeriatın dışına çıkarsınız. Çünkü şeriat biyolojik anlamda peygamber evladına hürmeti yoktur. Kur'an-ı Kerim Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan'a hürmet göstermez. Onun için amelin gayru salihtir. O salih olmayan bir amel üzereydi. Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Biyolojik olarak Nuh'un oğlunu Allah ideolojik olarak Nuh'tan uzaklaştırıyor. Eğer Yezid'in hükümetine İslami hükümet diyorsak, eğer Yezid'e Müslümanların halifesi diyorsak, İmam Hüseyin de ona beyat etmeyen bir insansa, beyat etmemekle İslam ümmeti içerisinde anarşiye sebep oluyorsa, İslam ümmetinin halifesi Yezid'e şer'en vaciptir ki onu öldürsün. Eğer Hüseyin Müslümanlardan biri Hüseyin'se, bir Müslümansa, Hüseyin'in konumunu tespit etmek zorundasınız. Yok eğer İmam Hüseyin Allah Resulü ile birlikte Kabe'nin içindeki putları kıran ehildir. Putları kıran eldir. Allah Resulü'nün vefatından sonra Ali, Ali'den sonra Hasan, Hasan'dan sonra Hüseyin'dir Kabe'yi anlamlandıran. Kabe'nin zarfıdır bunlar. Bunlar Kur'an'ın zarfıdır. Bunlar olmadığı andan itibaren mazruf, her türlü zarara, ziyana, istismara açık bir alana taşar giderler. Mina'nın zarfıdır Ehl-i Beyt. Sefa ve Merve'nin zarfıdır Ehl-i Beyt. Arafat'ın zarfıdır. Mescid-i Haram'ın, Mescid-i Nebi'nin zarfıdır. İslam'ın, Kur'an'ın zarfıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Kur'an mazruftur. Zarf Ehl-i Beyt'tir. Size iki emanet bırakıyorum. Biri benim Ehl-i Beyt'im, diğeri Allah'ın kitabı Kur'an. Bunların ikisi birbirinden ayrılmaz. Su ile bardak gibi. Bardakla suyu ayıramazsınız. O bardaktan kana kana için, o sudan kana kana için, o içtiğiniz su Kur'an'dır. Ama onu Ehl-i Beyt bardağından için, Ehl-i Beyt'in zarfından için. Hüseyin'i bu manada konuşlandırırsanız Yezid o zarfı ortadan kaldırmak istedi ki o Kur'an istediği gibi içsin. Ve Yezid'in bu yaptığını anlamayanlar bugün Yezid'in zarf olduğu bardaktan Kur'an'ı içiyorlar. O bardaktan içilen Kur'an ise ümmetin ihtilafına sebebiyet veriyor. O günden beri ümmet dikiş tutturamamış. Ümmet içerisinde kan akıyor. Ne Şiası Sünnisi, Sünnilerin arasında kan akıyor. Ne Sünnisi, Sünnilerin içinde özel bir zevke haiz olan Vahabilerin arasında kan akıyor. IŞİD, Nusra demiyor öldürüyor, Nusra da Vahabi. IŞİD bilmem ne demiyor öldürüyor, o da Vahabi. Aynı meştebin insanlar birbirlerinin kanlarını caiz görüyorlar. Arkadaş, Yezid'in zarfından Kur'an içilmez. Yezid'in zarfından içilen Kur'an ümmeti birbirine düşürür. Ve bizim Müslümanların tarihi o günden beri Yezid'in zarfından, Yezid'in kadehinden, Yezid'in bardağından Kur'an içmeye çalışıyor. Kırın Yezid'i. Bugün bazı Müslüman kardeşlerimiz bu konuda da ilerici. Yezid zarfını kırıyor. Zarfa ihtiyaç duyuyor usul. Bu sefer kendisini koyuyor zarfın yerine. Kendisi kadeh. Kendisinin kadehinden Kur'an içmeye çalışıyor. Biz kendi kadehimizden Kur'an içemeyiz. Biz kendi kadehimizden Kur'an içince de yine sonuç olarak Yezid'in kadehinden Kur'an içmenin doğuracağı sonuçları yaşarız. Allah bize Kur'an'ın zarflığı görevini vermedi. Kur'an'ın zarfı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'dir. O da her beşer gibi ölecektir ve ölmüştür. Fakat Kur'an zarfa muhtaçtır. Ve o Kur'an'ın sahibi Allah peygamberinin diliyle peygamberden sonraki Kur'an'ın zarfını belirlemiştir. Ali ile başlayan, Allah zuhurunu çabuklaştırsın, İmam Mehdi ile biten bir zarf vardır. Kur'an ancak o zarftan içilirse rahmeten lil alemin olur. Kur'an o zarftan içilirse insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allah vaadinde durmaz mı? Allah vaat etmiş, bu Kur'an'ı biz indirdik ki insanları karanlıktan aydınlığa çıkarasın. Arkadaşlar, Kur'an mı zarftır, Ehl-i Beyt mi zarftır anlamak için şu ayet bile tek başına yeter. Diyor ki biz bu Kur'an'ı sana indirdik ki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın. Burada aktif, fail olan muhatap kimdir? Peygamber, sana indirdik ki o zarfla Kur'an bu işi görür. O zarftan soyutladığınız zaman Kur'an bu işi görmez. Zira Kur'an bir başka ayette kendisini tanımlarken diyor ki, Allah-u Teala Kur'an'ı tanımlarken, işte bu kitap Allah'ın kitabıdır. Kiminin imanını artırır, kiminin küfrünü artırır. Aynı kitap, Allah'ın kitabı. Niye kiminin imanını artırır, kiminin küfrünü artırır? Zarf sen olursan küfrün artar. Zarf Yezid olursa bu Kur'an insanın küfrünü artırır. Zarf Muhammed olacak.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Zarf Ali olacak. Zarf Hasan olacak. Zarf Hüseyin olacak. Eğer buraları anlayabilirsek Yezid'in derdinin 3-5 günlük taht olmadığını anlarsınız. Az önce izlerken gördünüz. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha diyor ki, ey Yezid, elinden geleni ardına koyma. Vallahi bizim zikrimizi unutturamayacaksın. Yani vallahi bizim zarflığımızı ortadan kaldıramayacaksın. Yezid buna karşılık bir söz söyleyebildi mi arkadaşlar? Söyleyemedi. Niye? Çünkü gerçekten Yezid'in hedefi oydu. Zarfı ortadan kaldırmak, o rantıbıl olan, siyasal açıdan rantıbıl, ekonomik açıdan rantıbıl olan Kur'an'ı kendi zarfında sunmak istedi. Ehl-i Beyt aleyhisselam, yani o zarfı ortadan kaldırmakla unutturacağını zannetti. Ama Ali'nin medresesinden mezun olmuş Zeynep, asla bunu yapamayacaksın dedi. Ve gelin bugünün İstanbul'undaki biz insanlar şöyle kafamızı geriye doğru bir götürelim. İmam Hüseyin, Kerbela bugün mü daha çok anılıyor, 30 yıl önce mi daha çok anılıyordu?
Bugün
çok anılıyor değil mi? Türkiye özelinde söylüyorum. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha 1000 küsur sene önce söylüyor. Ey Yezid unutturamayacaksın. Ve tarih ilerliyor. Gün geçtikçe Hüseyin'in adı yeryüzünde yayılıyor. Gün geçtikçe adı anılıyor. Bundan telaşa kapılan, bırak zarf ben olayım diyen insanlar tedbirler almaya başlıyorlar. Önemli değildir diyor Hüseyin'den bahsetmek. Önemli olan Hüseyin'in kendi canını uğruna feda ettiği Kur'an'dan bahsedelim. Hangi Kur'an'dan? Yezid'in zarfındaki Kur'an'dan mı? Talha'nın zarfındaki Kur'an'dan mı? Ali'nin zarfındaki Kur'an'dan mı? Kendi zarfındaki Kur'an'dan mı? Biz bu kitabı sana indirdik ki insanları karanlıktan aydınlığa çıkarasın. Zarfsız Kur'an iş görmez. Kur'an'ın dili yok. Kur'an'ın sopası yok. Kur'an'ın kamçısı yok. Ey İsa sen benden yanlış netice çıkardın diye benim elimden tutmuyor. Elini ağzıma kapatamıyor. Sus İsa yanlış söylüyorsun diyemiyor. Ama Hüseyin, ama masum insan, ama imam insan, ama zarf insanın olduğu bir toplumda hayır burada Allah'ın muradı o değildir. Ve onun söylediği Allah'ın sözü olur. Nitekim Allah Resulü kendisinden sonraki zarfı ilan ettiği yerde dedi ki her kim ki Ali'ye itaat ederse bana itaat etmiş olur. Bana itaat edense Allah'a itaat etmiş olur. Tersine de şunu söyledi. Ancak münafıklar Ali'ye buğz ederler. Ancak münafıklar Ali'ye düşmanlık ederler. Şimdi zarfı farklı zarf olarak biz okuyunca, farklı zarflardan biz su içince sözleri de anlayamadık. Mesela hadis-i şerif çok acıktır ve yaygın bir hadistir. Bütün ehl-i sünnet kardeşlerimizin kitaplarında da vardır. Ve ehl-i sünnet kardeşlerimizin hadis tarihçiler ve hadis alimlerin içerisinde uydurma hadis konusunda uzman üstadlarımız vardır. Ölenlerine Allah rahmet etsin, hayattakilerinde Allah ilimlerini bereketlendirsin. İlim ilim işlemişler, şu hadis uydurmadır demişler. Ey Ali sana ancak münafıklar buğz eder hadisi hakkında hiçbir alimimizin bir sözü yoktur. Ey mübarek, Allah Resulü demiş ki sana münafıklardan başkası buğz etmez. Ali'ye karşı kılıç kaldıran ne olur?
Ona düşman olan olur.
Ya buğz eden düşman olunca kılıç kaldıran ne olur? Biz farklı zarftan İslam'ı içince, farklı zarftan Kur'an'ı okuyunca o insana hak ettiği şeyi söyleyemedik. Hani diyeceksiniz ki ya söylesek ne olur? Muaviye münafıktı. Söylesek ne olur? Söylemesek ne olur? Öldü gitti adam. Onların açtığı bir çığır, onların açtığı bir okuma biçimi, onların açtığı bir hadis biçimi, onların açtığı bir tefsir, onların açtığı bir fıkıh, onların açtığı bir mantık var. Ve o mantık bugün hala yaşıyor. Eğer biz onu bugün reddedebiliyorsak, az önceki sözlerimi özetlemek suretiyle söyleyecek olursak, eğer biz Ehl-i Beyt zarfından Kur'an içmeyi kabul ediyorsak, gerçekten de bunları zikretmenin hiçbir alemi yok. Çünkü hesap görücü olarak Allah yeter. Ama bugün bizim derdimiz o zarfı kırıp kendisini o zarfın yerine koyan insanların kadehinden bugün ben Müslümanım diyen insan Kur'an içiyor. Biraz ileri gidiyor, ondan kurtulayım diyor. Kendisini zarf yerine koyuyor. Ben zarf olamam. Yezid zarf olamaz. Muaviye zarf olamaz. Kimin zarf olacağını Allah belirlemiştir. Birinci zarf Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve değişen zaman, değişen tarih, değişen kültür, değişen sürece göre Allah zarfları belirlemiştir. Umumen o zarf Ehl-i Beyt zarfıdır. Eğer İmam Hüseyin'i bu Ehl-i Beyt aleyhisselamın fertlerinden bir fert, Allah'ın atadığı, Allah'ın seçtiği, minayı anlamlandıran, Kabe'yi anlamlandıran, haccı anlamlandıran, namazı, nikahı, namusu, şerefi, haysiyeti anlamlandıran, dinin zarfı olarak Hüseyin'i görürseniz, Yezid'e lanet etmenin ötesinde yapmamız gereken şeyler olduğunu da görürsünüz. Allah hepimizi bu idrake ulaşanlardan eylesin. Biz bu meclislerde istiyoruz ki Ehl-i Beyt aleyhisselamın zarf olduğu kadehten kana kana içelim. Bu kadehten içmek isteyen arkadaşlarımızı her zaman burada görmek istiyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun.